Ayrım 15.
Ay ve şenlik ateşleri, Sezar Paves. 20. O günlerin güzel yanı her şeyin mevsiminde yapılmasıydı ve her mevsimin işe, ürüne, yağmura, güzel havaya göre değişen geleneklerinin oyunlarının olmasıydı. Kışın tahta ayakkabılarımız çamurdan ağırlaşmış, ellerimizde derisi soyulmuş, omuzlarımız pulluktan çökmüş olarak mutfağa dönerdik. Ama son anızları söktükten sonra işimiz biterdi. Artık kar yağmaya başlardı. Saatler boyunca kestane yer, geceleri geç saatlere dek oturur, ahırların çevresinde dolaşırdık. Hep pazarmış gibi gelirdi bize. Kışın yaptığımız son işle kara tavuklar geldikten sonra yaptığımız ilk işi anımsıyorum. Tarlalarda tutuşturduğumuz ıslak, kararmış, yaprak ve mısır koçanı yığınlarının dumanı, gecelerin, uykusuzlukların habercisi olur ya da ertesi gün havanın açacağını gösterirdi. Kış Nuto'nun mevsimiydi. Artık delikanlı olduğu, klarnet çaldığı için yazın dolaşır ya da istasyonda çalar, yalnızca kışın ortada görünür, evinde, morada, avlularda olurdu. Bisikletçi beresi ve açık yeşil kaza ile gelir, gördüklerini anlatırdı. Dağlardaki armutları saymak için bir makine bulduklarını, Canelli'ye bir gece başka bir yerden gelen hırsızların helayı alıp götürdüklerini, Kalosso'da adamın birinin evden çıkarken birbirlerini ısırmasınlar diye çocuklarına tasma taktığını söylerdi. Herkesin ne yaptığını biliyordu. Kasino'da üzümü sattıktan sonra yüzlükleri paraları bir tepsiye dizip buruşmasınlar diye bir saat güneşte tutan birinin olduğunu biliyordu. Kumini'de bal kabağı büyüklüğünde fıtığı olan bir adamın günün birinde karısından kendisine de emzirmesini istediğini biliyordu. Bir keçi yedikten sonra biri zıplayıp memelemeye, öteki toz vurmaya başlayan iki kişinin öyküsünü biliyordu. Gelinlerden bozulan evliliklerden, mahzeninde ölü bulunan çiftliklerden söz ediyordu. Güzden Ocak ayına dek çocuklar bilye, erkekler kağıt oynardı. Nuto bütün oyunları biliyordu ama en sevdiği oyun seçtiğiniz bir kağıdı iskambil destesinin içinden ya da tavşanın kulağından çekip çıkartmaktı. Sabahları gelip de beni harmanda güneşin altında bulduğunda sigarasını ikiye bölerdi ve yakardık sigaralarımızı. Sonra da hadi gidip çatının altına bakalım derdi. Çatının altı güvercinlik kulesi demekti. Büyük merdivenlerden çıkılan patronların bölümünün üstteki tavan arasıydı ve burası ancak iki büklüm durulabilirdi. Bir sandık, bir sürü bozuk yay, hurda ve at kılı topakları vardı. Salto tepesine bakan küçük bir pencereyi Gamilya'daki pencereye benzetirdim. Nuto sandığı karıştırır dururdu. Bir sürü parçalanmış kitap, pas rengi, eskimiş kağıtlar, gider defterleri, kırık çerçeveler vardı. Kitapları alır, küflerini temizlemek için birbirlerine vururdu. Kitaplarda biraz dokunmak bile insanın ellerini dondururdu. Dedelerden, Sor Matteo'dan, Alba'dan okumuş olan babasından kalma şeylerdi bunlar. Dua kitabı gibi Latince yazılmış kitaplar, karadelilerin, hayvanların yer aldığı kitaplar vardı ve fili, aslanı, balinayı böyle tanımıştım ben. Nuto bir iki kitabı kazağının altına sokup evine götürmüştü. Nasıl olsa kimsenin işine yaramıyor demişti. Ne yapacaksın bu kitapları demiştim. Gazete almıyor musun? Bunlar kitap dedi. Okuyabileceğin kadar okuyacaksın. Kitap okumazsan hep böyle kalırsın. Taraça'dan merdivenin sahanlığından geçerken İran'ın piyano çaldığını işitirdik. Kimi güzel güneşli sabahlar pencere açık olurdu. Piyanonun sesi ıhlamurların arasındaki taraçaya ulaşırdı. Sesiyle camları titreten böyle kocaman kapkara bir nesneyi İran'ın tek başına uzun beyaz genç kız elleriyle çalması beni hep şaşırtıyordu. Ama çalıyordu ve Newton'un dediğine göre de iyi çalıyordu. Çocukken Alba'da öğrenmişti çalmayı. Buna karşılık Silvia sırf tıngırdatmak için piyanoya ellerini sürer, şarkı söyler, sonra birden susardı. Silvia bir iki yaş daha küçüktü ve kimi kez merdivenleri hala koşarak çıktığı olurdu. O yıl bisiklete binmeyi öğrenmişti, istasyon şefinin oğlu Seley tutmuştu. Piyano sesini duyduğumda kimi kez ellerime bakar, benimle o erkekler arasında, benimle o kadınlar arasında bir ayrım olduğunu anlardım. Şimdi bile neredeyse 20 yıldır ağır iş yapmadığım, adımı sandığımdan daha iyi yazabildiğim halde ellerime bakınca onlardan olmadığımı, herkesin çapa kullandığımı sezebileceğini anlıyordum. Ama kadınların buna dikkat etmediklerini öğrenmiştim. Nuto, İrene bir piyano sanatçısı gibi çaldığını, bütün gün onu dinleyebileceğini söylemişti. Bunun üzerine İran'ı taraçaya çağırmıştı. Ben de birlikte gitmiştim ve pencereye açıp zor ama bütün evi dolduran ve o yoldaki beyaz üzüm bağından bile işitilebilen güzel parçalar çalmıştı. Ne tuhaf, hoşuma gitmişti. Nuto sanki klarnet çalıyormuş gibi dudaklarını büzerek dinlemişti. Ben de pencereden odadaki çiçeklere, aynalara, İren'in dimdik sırtına, çaba harcayan kollarına ve notaların üstündeki sarışın başına bakmıştım. Ve tepeyi, bağları, dere yataklarını görmüştüm. Ve bu müziğin bandonun çaldığı müziğe benzemediğini, başka şeylerden söz ettiğini, Gaminella için, Berbon'un ağaçları için, bizim için bestelenmiş olduğunu anlamıştım. Uzakta Salto'nun Canelli yönündeki kesitinde, kurumuş çınarların arasında Nido'daki kırmızı konakta görülüyordu. Ve İren'in müziği bu konağa Canelli'deki patronlara göreydi. Onlar için bestelenmişti. Hayır diye bağırdı birden Nuto. Yanlış. İren çoktan yanlışı düzeltmiş, çalmayı sürdürüyordu. Ama başını öne eğip neredeyse kıpkırmızı bir an ona baktı, gülerek. Sonra Nuto odaya girdi. Nota sayfalarını çevirdi onun için. Konuştular ve İren çalmayı sürdürdü. Ben Trato'da kaldım. Nido'ya ve Canelli'ye baktım hep. Sor Matteo'nun iki kızı bana göre değildi, Nuto'ya göre bile değildi. Varlıklıydılar, çok güzeldiler, uzun boyluydular. Subaylara, varlıklı kişilere, mühendislere, yetişkin delikanlılara arkadaşlık ediyorlardı. Akşamları içimizden biri Emilia, Sirinio, Serafina'dan biri, Silvia'nın şimdi kiminle konuştuğunu, İren'in yazdığı mektupların kime gittiğini, bir gece önce onlara kimin eşlik ettiğini bilirdi. Üvey anaların onları evlendirmek istemediğini, çiftliği Drohoma olarak götürmelerini istemediğini, kendi kızı Santina'ya büyük bir Drohoma sağlamayı baktığını söylerdi. Evet evet derdi Kahya, evde tutmaya değer böyle iki kızı. Ben hiçbir şey demezdim, kim yaz günleri Berba kıyısında oturur Silvia'yı düşünürdüm. İrene'yi böyle sarışın olduğu için düşünmeye cesaret edemezdim. Ama ortalıkta kimsenin olmadığı bir gün İren Santina'yı kumda oynatmaya getirdi. Koşup suyun kıyısında dudaklarını gördüm. Mürverlerin arkasına gizlenmiştim ben. Santina bağırarak karşı kıyıda bir şey gösteriyordu. Bunun üzerine İren kitabı yere bıraktı, eğilip ayakkabısının çoraplarını çıkarttı, eteğini dizlerine dek topladı. Bembeyaz bacaklarıyla suya girdi. Önce ayağıyla dibi yoklayarak ağır ağır karşıya geçti. Sonra Santina'nın yerinden kıpırdamaması için seslenerek sarı çiçekler topladı. Sanki dünmüş gibi anımsıyorum bunu. 21. Birkaç yıl sonra Cenova'da askerliğimi yaparken Silvia'ya benzeyen, onun gibi esmer bir kız bulmuştum. Ondan daha solgun, daha kurnazdı. Ben Mora'ya girdiğimde İren ile Silvia'nın oldukları yaştaydı. Deniz kıyısında bir evi olan albayın emireriydim. Bahçede ben de bakıyordum. Bahçeyi temizliyor, sobaları yakıyor, banyonun suyunu ısıtıyor, mutfağa girip çıkıyordum. Evin hizmetçisi Teresa söylediğim sözcüklerle alay ediyordu. Bense ağzımı açınca yanı başımdaki çavuşlar benimle dalga geçmesinler diye emireri olmuştum. Gözlerimi dikip yüzüne bakıyordum. Hep böyle yapıyordum. Hiç yanıt vermeden öyle bakıyordum. Ama insanların dediklerine dikkat ediyor, az konuşuyor, her gün yeni bir şey öğreniyordum. Teresa gülerek gömleklerimi yıkayacak bir kız arkadaşım olup olmadığını sorardı. Cenova'da yok dedim. İzinli olarak köye gittiğimde öteberimi götürüp götürmeyeceğimi sorardı. Köye dönmeyeceğim ki derdim. Burada Cenova'da kalacağım. Peki kız ne önemi var dedim. Cenova kız dolu. Gülümser örneğin kim olduğumu sorardı. Bunun üzerine ben gülümser bilinmez ki derdim. Daha sonra sevgilim olup da geceleri sevişmek için odasına çıktığımda Cenova'da işsiz güçsüz ne yapacağım, niçin köye dönmek istemediğimi sorardı hep. Yarı şaka yarı ciddi sorardı bunu. Sen burada olduğun için yanıtını vermeye kalkardım ama zaman kalmazdı. Hemen yatakta birbirimizin kolları arasında olurduk. Ya da Cenova'nın bile yeterli olmadığını, bir ara Nuto'nun da Cenova'ya gelmiş olduğunu, hepimizin buraya geldiğimizi, Cenova'da çoktan bıkmıştım. Daha uzaklara gitmek istiyordum, söylerdim ona. Ama bunları diyecek olsam kızacak, ellerime sarılacak, sövüp sayacak, benim de herkes gibi olduğumu söyleyecekti. Herkes Cenova'da seve seve kalıyor, bunun için geliyorlar buraya demiştim ona. Benim mesleğim var ama Cenova'da kimsenin işine yaramıyor. Mesleğim karnımı doyuracağı bir yere gitmem gerek. Gideceğim yer uzak olmalı. Bizim köyden kimsenin gitmemiş olduğu bir yer olmalı. Teresa piç olduğumu biliyordu. Niye bu konuyu araştırmadığımı, en azından ananın kim olduğunu merak edip etmediğimi soruyordu ikide bir. Belki de diyordu, kanın bozuk, çingenesin sen, saçların da kıvırcık.
Ayrım sonu.